Ayrım 13.
Sayfa 213. Ladesçi 4. Bölüm. Son Semerci. 32. Son günlerde Cemil'in aklında iki cümle vardı. Kendin olmak. Diğeri Demir'in bir süre önce söylediği, siz bir şeyler olmak istiyorsunuz, zengin, ünlü, bir şey olmayın, bir şeyler yapın. Bu iki cümle önce çelişkili geldi Cemil'e, sonra uygun gözüktü. Ne istediğimi keşfetmeliyim, zengin ya da ünlü olmayı düşünmeden içimden geleni yapmam gerekli. Bu düşüncesini Ayvaz'a da söyledi. Artık Cennet şehire dönmeyi düşünüyorlardı ve döndüler. İhsan dönmesinler diye ısrar etti ama döndüler. Döndüklerinde Demir Cennet şehirdeydi. Başarısız İstanbul macerası enerjilerini ve neşelerini tüketmişti. Aileleri onları sevinçle karşıladı. Demir'in duygusu belirsizdi. Aybahar henüz evlenmemişti. Ancak Cemil annesiyle bu konuyu fazla konuşmadı. Günler geçiyordu. Cemil'in içinde artık ne zengin ne de ünlü olma isteği vardı. Saplantı şeklinde nasıl kendim olabilirim diye düşünüyordu. İstanbul'dan ayrılırken Aysen'le vedalaşmaları hüzünlü olmuştu. Aysen Cemil için bir imkansız sevgiliydi. Cemil'in kalbinde Aysen olmamış, adı konmamış, olgunlaşmamış, hatta dalında hiç görülmemiş yine de tadı hoş gelen ve acı veren bir aşk meyvesiydi. Birçok kişi Cemil'in platonik bir aşka tutulduğunu söyleyebilirdi ama bu yanlış olurdu. Hiç çizilmemiş, uçsuz bucaksız ve rengarenk manzaralara benzeyen bazı yaşanmamış aşkları platoniktir diye soğuk ve klişe bir kelimeyle adlandırmak haksızlıktır. Yaşanan her aşk gibi yaşanmamış aşkların da kendine özgü bir adı olması gerekir. Aysen'le son görüşmelerinde Cemil onun aylar önce kendim olmak için coğrafyaya girdim dediğini hatırlattı ve bunun kendisini etkilediğini söyledi. Aysen tam hatırlamamıştı ama sözüne önem verilmesi hoşuna gitti. Şimdi Cennet şehirde Cemil Aysen'den öğrendiği gibi kendi olmaya çabalıyordu. Bunu düşünmesi belki de fizikleşmemiş bir birleşmenin soyut bir telafisiydi. Bu dünyada kendi olmadan bir şeyler olmaya, kendi olmadan birileriyle birlikte olmaya çabalayan çok insan var. Dürüst olmak gibi kendi olmak da kıymetli ve ender bir şey galiba. Nasıl kendim olabilirim diye düşündüğünde Cemil'in bulduğu şey şuydu. Yeteneklerine ve içindeki gerçek isteğe uygun bir yaşam sürerse kendi olabilirdi. Kendi olmak demek içindeki safı bulmak, saf kendini görmek demekti. Kendi olamayan, içindeki safı bulamayan kendini ve çevreyi kandırır, ladescilik yapar çoğu zaman. Kendinde yaşayıp kendi olamayan bir üç kağıtçı, çevreye de farklı gösterir kendini, maske takar. Ben olmayan bir benle kandırmaya çabalar herkesi. Kendini kandıran, kandırmaya müsaittir alemi. Saf kendin olmak, saf alkol gibi bazen sarhoş edebilir sizi. O yüzden biraz toplum katmalısınız kendinize, ancak oranı iyi ayarlamalı. Toplumu kendinize yanlış miktarda kattığınızda zehirli içkiler içmiş gibi zehirlenebilirsiniz. Bu dünyada ne yapmak istediğini düşünüyordu Cemil. Hiçbir maddi kaygısı olmasa ne yapmak isterdi, düşündü. Aslında çok sosyal değildi. İnsanlarla yoğun ilişki gerektiren işler ona uygun sayılmazdı. Bir işletmeyi planlamak, kurmak cazipti. Ancak işletmek ona göre değildi. Doğayı ve hayvanları severdi. Köpekleri, atları, eşekleri severdi. Geliştirmemişti ama eli el becerilerine, marangozluğa yatkındı. Yapacağı iş doğayla, hayvanlarla ilgili olmalıydı. El becerisi gerektirmeliydi. Ancak böyle bir meslek yoktu. Veteriner, marangoz veya mobilyacı olabilirdi ama artık bunlar için çok geçti. Cemil doğayla, hayvanlarla ilgili bir şey yaparsa kendi olacaktı ama bu uzak bir ihtimaldi. Hatta mümkün değildi. Cemil de Ayvaz da karamsarlık içindeydiler. Ayvaz ağabeyinin açtığı dükkana gidip geliyordu. Nispeten iyiydi. Cemil ise giderek kendini daha kötü hissediyordu. Yaşamı, her şeyi anlamsız bulmaya, bir şeylerin bittiğini düşünmeye başlamıştı. Sondu, bitmişti. Hayalleri geçmişte kalmıştı, umudu ise kaybolmuştu. Sabahları yine yataktan kalkamıyordu. Cemil saplantı şeklinde yaşamında bir şeylerin bittiğini, sona ulaştığını düşünmeye başlamıştı. Bir öğleden sonra gazetede bir haber gördü. Haberin başlığı Son Semerci idi. Haberde Türkiye'de az sayıda semer ustası kaldığı, nicesi gibi bu zanaatın da ölmekte olduğu anlatılıyordu. Son semercilerden birisi Erdek'te yaşayan Mustafa Usta'ydı. Son Semerci ile ilgili haber Cemil'i derinden etkiledi. Birkaç defa okuduktan sonra gazeteyi sakladı. Niye etkilendiğini bilmiyordu. Yaşamındaki bir şeyler, yaşama sevinci, belki de yaşamı sona eriyordu. Sona ermekte olan kendine ait şeyler ile sona ermekte olan bir zanaat arasında paralellik kurmuştu belki de. Son sonlar acı vericiydi. Cemil son semerciye acımıştı. Aslında kendine acıyordu. Bir semercinin yaşantısı Cemil'den alabildiğine uzaktı. Bir iki binmek dışında ne eşeklere atlara yakındı ne sazdan kamıştan anlardı. Ancak biraz düşününce fark etti ki bir semercinin işi aslında onun ilgi duyduğu şeydi. Semercilikte doğa vardı, doğallık vardı, hayvanlar vardı, el becerisi marangozluk vardı. Daha birkaç hafta önce hayvanlarla marangozlukla ilgili bir şeyler yaparsa kendi olacağını, kendini bulacağını düşünmüştü. İşte semercilik kendisine göre bir işti. İzleyen günlerde Cemil sabahları erken kalkmaya başladı. Artık daha az uyuyordu. Sebepsiz sıkıntısı azalmıştı. Ancak şimdi son günlerde kendisiyle ilgili fark ettiklerini hayatına nasıl yerleştireceğini düşünüyordu. Bunu düşünmek ise sıkıntıyla karışık bir heyecan veriyordu. Semercilik tam Cemil'e göreydi. Ancak bir semerci olma fikri yabancı ve iticiydi. Cemil giderek bu fikre alışmaya başladı. Doğa, hayvanlar, marangozluk ve el becerisi Cemil'in kendisiydi. Giderek içindeki istek büyüdü. Cemil Erdek'e gitmeye karar verdi. Erdek'te son semerciyi görecekti. Düşüncesini Demir'e söyledi. Demir güldü. Ben sana yetmedim. Yeni mürşidin son semerci mi olacak? Sabahları sıkıntıdan uyanamadığını söylüyordun. Seni gaflet uykusundan uyandırsın diye yeni bir mürşide gideceksin şimdi. Git. Ancak unutma. Seni uykudan uyandıran şey başına dikilen uyanık birinin eli değildir asla. Bu dünyada her insan yalnızca kendi beyni sayesinde uyanır uykudan. Abi, sen ve son semerci omzuma değen ellersiniz belki diye karşılık verdi Cemil. Ve uykudan ben uyanacağım ama uyanmak için Erdek'e gideceğim. Cemil Erdek'e gidebilmek için annesinden para aldı. Ayrılırken bir arkadaşımı görüp döneceğim demişti. Semerciye gideceğini söylemek ayıp gelmişti. Bir Ekim sabahı Erdek'te otobüsten indi. Kıyıdaki bir çayhaneye oturup simit ve çayla kahvaltı etti. Çayhanenin önünde balıkçı tekneleri, az ötede şirin bir ada vardı. Bir grup göçmen kuş güneye doğru V düzeniyle uçuyordu. Çayhaneden çıktı. Meydandaki Atatürk heykelinin önünden geçti. Heykel güzeldi. 12 Eylül'den sonra dikilmişti. Eylül öncesindeki kardeş kavgasının acılarını anlatıyordu. Eylül sonrasındaki kardeş kavgasını, aydın kıyımını anlatmıyordu. Belki bu da bir ladescilikti. Köşedeki antikacıya semerciyi sordu, gösterdiler. Sokak boyunca dükkanlar arasında yürüdü, sonunda bir sokakta son semerci Mustafa Usta'yı buldu. Mustafa Usta 60 yaşlarında, yuvarlak yüzlü, babacan tavırlıydı. Alçak bir tabureye oturmuş semer yapıyordu. Cemil selam verdi. ''Hoş geldiniz, buyurun.'' dedi Mustafa Usta. Cemil bir süre ne diyeceğini bilemedi. Geliş sebebini söylemek ayıp gibi geldi. Sonra cesaretini toplayıp ''Kolay gelsin ustam, sizinle tanışmaya geldim.'' dedi. ''Buyurun oturun.'' dedi Mustafa Usta. Cemil onun semer için gelmeyen, yalnızca tanışmak isteyen birisi karşısında şaşıracağını zannetmişti. Ama ustanın şaşırmış bir hali yoktu. Cemil gazetede okuduğu haberden söz etti. Mustafa Usta buna da şaşırmış gözükmedi. Haberi okumuştu. Cemil semerciliğe ilgi duyduğunu söyledi. Usta bir yandan ağır hareketlerle işini yapmaya devam ederken bir yandan telaşsız ve yavaş bir sesle semerleri, semerciliği anlatmaya başladı. Atlara, eşeklere semer yaparmış Mustafa Usta. Semer eğerden farklıymış. Semerin çevresi meşeden yapılabilirmiş ama usta kayın ağacını tercih ediyormuş. En alta keçi kılından özel olarak yapılmış keçe. Üst tarafa teke derisi. İkisinin arasına ise bıçakla boylamasına kesilmiş kuru kamışlar koyuyormuş. Cemil konuyla ilgili bildiği klişe düşünceyi söyledi. Eşekler inatçı olur değil mi? Ama ben birkaç defa bindim, benimkiler inatçı çıkmadı. Mustafa Usta, bilmem öyle diyorlar ama değil dedi. Uzağı görür, tehlikeyi anlar eşek. Eşeğinle giderken durdu mu inat etti demeyeceksin, gidip ileriye bakacaksın. Bir sebebi vardır mutlaka. Bir tehlike falan görmüştür yolda. Eskiler eşek koyarmış kervanların önüne tehlikeyi görsün diye. Bilmiyordum. Bir defa tökezledi mi eşek bir yerde, aylar sonra o yere gelse gitmez, durur. Sen buna ister inatçı de, ister tedbirli, gitmez. Yaşlı eşekler daha inatçı derler. İşte yaşlı eşek çok yerde tökezlemiştir, çok yerde durur. Yaşlı eşek inatçı değildir, tecrübelidir bence. Eşek dediğin ifadeyi meram edemeyen bir hayvan, derdini anlatamayan bir can. O yüzden sopa yer insandan. Derdini anlatamadığı için sopa yiyen çok eşek var bu dünyada. Derdini anlatamadığı için sopa yiyen insan da. Vah eşekçikler, vah insancıklar. Bugüne kadar hiç eşek dövmedim ve dövüşmedim. Şükretmeliyim, dedi Cemil. Bazen sopayla, taşla bir eşeği döverlerse insafsızca, başını duvara çevirip ağlar eşek. Gözlerinden yaş süzülür sessizce. Eşekleri anlamayan insanlar birbirlerini de anlayamazlar. Eşeğe inatçı diye kızan nice öfkeli insan öfkeden gözleri dönmüş halde ve ağzından köpükler saçarak saldırıyor sağa sola. İnat öfkeden daha mı kötü? Konuşma çok keyifli gelmişti Cemil'e. Mustafa Usta semer yapmadan önce eşeğin ölçüsünün nasıl alındığını anlattı. Ahırda almayacaksın, dışarıya çıkaracaksın eşeği. Bir de önden alacaksın ölçüsünü, arkasından yanaşırsan ölçüyü kaçırır çifte atar dedi. Ustaya göre bir semercinin en büyük hüneri eşeğin sırtında yara açmayacak bir semer yapabilmekti. Bazen dağ köylerinden gelip sırtı yara olmuş eşekler için çağırırlar beni. Ben yapmamışım o semeri tabii. Ya bir başkası yapmış ya da eskiden. Sırtı yaralı bir eşek varsa eğer semerin iç tarafı bıçakla oyulur. Boşluğa bol bir keçe konur, dikişle tutturulur yara iyileşene kadar. Sonra semerin hayvanın boyuna değen yerine yara yapmasın diye yumuşak kumaş parçaları konur. Buna yastık denir. Yani böyle, bir hayvanın varsa bileceksin dilinden, dilsizliğinden, anlayacaksın. Aynı bebek gibi, sormayacaksın, sorsan söylemez, sen bileceksin, dövmeyeceksin. Ertesi gün Cennet şehire döndü Cemil. Birkaç gün eve kapandı. İzleyen günlerde işindeki istek iyiden iyiye güçlendi. Sonunda semerci olmaya kesin olarak karar verdi. Niçin? Bilmiyordu ama olmalıydı. Ne ün ne para istiyordu. Sadece semerci olmak istiyordu. Bu isteğini annesine söyleyemedi. Havva Hanım zaten bu çocuk ne yapıyor, ne yapacak diye kaygılar içindeydi. Demir'e söyledi. Demir şaşırmadı. Sevinmedi. Yalnızca sen istiyorsan iyidir dedi. Cemil semerci olacaktı. 33. Cemil semerci olmaya kararlıydı. Hayvanları, eşekleri zaten severdi. Onlara vurmazdı. Mustafa Usta ile konuştuktan sonra hepsine sevgisi artmış, eşekleri tarih boyunca zulme uğramış bir tür olarak görmeye başlamıştı. Bir zamanlar kendi türünden köleleri insafsızca kırbaçlayan insanlar gibi sopalarla taşlarla dövüyordu eşekleri sahipleri. Güçlü ve vicdansız bir efendi açıkça döver sizi, akıllı, ahlaksız ve sinsi birileri ise sessizce kandırır herkesi. İnternette Pars Tuğlacı'nın okyanusuna baktı. Eşekleri araştırdı Cemil. Eşek tek parmaklılar takımının Perissodactyla, atkiller familyasına, Equidae giren bir memeliydi. Tıpkı böcekler, filler, balinalar gibi onu tanımayan, niyetini yanlış anlayan, doğayı sömürmeye meraklı güçlü bir tür tarafından, bu türün biyolojideki adı Homo sapiens'tir, baskı altına alınmıştı. Cemil başından beri dürüst olmaya çabalıyordu. Kendine karşı dürüst olma düşüncesi yeniydi. Eğer semerci olursa öncelikle kendine karşı, sonra herkese, her şeye karşı dürüst olacaktı. Derinden derine bir şey daha vardı içinde. Ezilen milletlere, insanlara karşı duyarlı, sevecen olmayı öğrenmişti Aysen'den. Semerci olduğunda bütün zulme uğramışları bağrına basacaktı bir anlamda. Semerci olursa Cemil, açıkça değilse bile içten içe, tarihteki bütün ezilmişleri affedersiniz diyecekti sessizce. Cemil semerci olacağını çevresindekileri nasıl söyleyeceğini bilemiyordu. Dalga geçeceklerinden emindi. Sonra söylemem şart değil. Olunca nasıl olsa öğrenecekler diye düşündü. Yalnızca Ayvaz'a söyledi. İstersen beraber öğrenelim dedi. Ayvaz tereddüt etti. Hele sen bir öğren de bakarız diye geçiştirdi. Bir ay sonra Erdi'ye gidip bir pansiyona yerleşti Cemil. Mustafa Usta'nın yanına çırak girdi. Para almadan çalışacaktı. Yalnızca semerciliği öğrenmek istiyordu. Sevinç içindeydi. Bu işe oldu gözüyle bakıyordu. Anadolu'daki söyleşiyle eşeğe binmeden ayaklarını sallamaya başlamıştı. Mustafa Usta olup biteni olağan karşıladı. Yine hiçbir şeye hayret etmedi. Bir üniversite mezununun semerciliği öğrenmek için çıraklık etmesi sık sık olan bir şeymiş gibi doğal karşıladı. Belki de doğa ile, doğal olanla uğraşanlar karşılarında bir samimiyet, bir doğallık gördüklerinde doğal karşılıyorlardı bunu. Cemil Mustafa Usta'nın kendisini rakip görebileceğini düşündü. Çünkü usta ileride bir dükkan açarsa nerede açacağını sormuştu. Cennet şehirde açabileceğini söyledi. Bu belki de ustayı rahatlatmıştı. 4 ay kaldı Erdek'te Cemil. Başlangıçta annesiyle ağabeyi para gönderiyorlardı. Çıraklığa başladıktan bir ay sonra Mustafa Usta başlangıçta konuşmadıkları halde aylık vermeye başladı. Bana yardımın dokunuyor. Hakkın geçmesin dedi. Cemil sabahları erken gelip dükkanı açıyordu. Elleri nasır tutmaya başlamıştı. Kuru kamışları bıçakla keserken avuçları çiziliyor, küçük yaralar açılıyordu. Bütün bunlar önemli değildi. Dolu derin hayatını yaşadığını hissediyordu. Mustafa Usta ile Bandırma'ya, Edinci'ye, Gönen'e, dağ köylerine gidiyorlardı. Ana yolda dolmuştan indiklerinde köylüler karşılayıp eşekle tepelere çıkarıyordu onları. Köylülerin ikramı boldu. Yemekler, ayranlar, çaylar, meyveler ikram ediyorlardı. Köylerine gelen bir doktor, bir veteriner, keşfe gelmiş bir hakim kadar Mustafa Usta'ya da itibar ediyorlardı. O son semerciydi. Ustaydı. Ağızsız dilsiz hayvanların dilinden anlardı. Mustafa Usta pazarlık etmiyor. Herkes ne ödeyeceğini biliyordu. Parayı katlayıp eline veriyorlardı. O da saymadan cebine koyuyordu. Bu köylerde vize kartını uzatan müşterilere kimliğinizi görebilir miyim diyen kazıklanmaya alışmış kuşkucu insanlar yoktu. Bazen bir köylü param yok sonra vereyim diye elini uzatıyordu Mustafa Usta'ya, el sıkışıyorlardı. El sıkışma bir akitti, sözleşmeydi. Bir gün Cemil birdenbire el sıkışan iki insanın kollarının V şeklini aldığını, lades kemiğine benzediğini fark etti. Bir lades kemiğine benzer şekilde kollarını birleştirip el sıkışıyorlardı, söz veriyorlardı birbirlerine. Köylülerin sözlerini unuttukları, borçlarını ödemedikleri olmazdı. Kollarla tutuşulan ladeste kandırma yoktu. Aklımda diyorlar ve borçlarını unutmuyorlardı. Kuşlardaki lades kemiği göğüste bulunan iki köprücük kemiğinin alt uçlarının birleşmesinden meydana gelen V şeklinde bir kemiktir. El sıkıştıklarında insanların kolları da köprücük kemiklerinden aşağıya doğru uzanıyor ve bir lades kemiği oluşturucasına kısa süreli bir V yaratıyordu boşlukta. Ellerini birleştirenler, birbirlerine güvenenler boşlukta kalmazlar bu dünyada. Kimilerine göre uygarlığın temelinde dil ve oyun vardır. Dil ve oyun eti düşünen ele dönüştürmüştür. Oynamayı sever insanoğlu. Yaşamı oyuna, oyunu kâra dönüştürmek ister. Başlangıçta 1 Nisan bir kandırma oyunuydu mesela. 1 Nisan'da bir şaka yapıp dostlarınızı kandırırdınız. Öyle bedavaya. Sonra bunu kâra dönüştürdük. 1 Nisanlarda dolma kalemini versene dedik. Dolma kalemi cebimize attık. Bedavaya oynamak yerine kâr ettik. 1 Nisan gibi lades de evvel zamanda bir şans kemiğiydi yalnızca. Tavuklar uğurlu sayılırdı, lades kemikleri de. İngiltere'de bir zamanlar Noel'de hindinin lades kemiğini ele geçiren genç kız evinin kapısına asardı ve yeni yılda o kapıdan giren ilk bekar erkekle evleneceğine inanırdı. Lades kemiği o zamanlar kısmet açan bir tılsımdı. Sonra gün değişti, lades kemiğinin anlamı da değişti. İnsanlar lades kemiğini kırmaya ve birbirlerini kandırmaya başladılar. Böylece iki kollu lades kemiği yalnızca kazananlara şans getirdi. Kazandılı kaybettili bir dünyada bir nisanlar ve lades kemikleri kazanlar kaynarken dört bir yanda yalnızca kazananlara hizmet etti. Sözleşirken el sıkışmayı unutanlar imzalı mühürlü senetler çekler hazırladılar. Onların ise bir kısmı karşılıksız çıktı. Ve bozulmuştu bir kere. 34. Sonunda Cemil cennet şehire döndü. Birkaç ay sonra küçük bir semerci dükkanı açtı. Herkes çok şaşırdı. Cennet şehir böyle bir şey görmemişti. Kimse bu semercilik işine anlam veremedi. Hele bir üniversite mezununun böyle bir iş yapması herkese tuhaf geldi. Ayrıca cennet şehirde eşek yoktu. Ancak cennet şehirliler hemşerilerine sahip çıkmakta gecikmediler. Yolda kahvede, canım iyi oldu, her şehre bir semerci lazım, el sanatları ölmemeli, çocuk iyi akıl etti demeye başladılar. Cennet şehir semerciyi kabul etmişti. Bu arada Aybahar'la birkaç kez görüştü, aralarında yakınlık başladı, Cemil uçuyordu. Aybahar açık öğretime girmişti, ailesi artık evlenmesini istiyordu, o ise evlenmek istemiyordu, okumaya kararlıydı. Ve gönlü Cemil'den yanaydı. Henüz iş resmiyete dökülmemişti ama Cemil'in Aybahar'la ilgili düşü sisler arasından ağır ağır beliriyor, gerçeğe dönüşüyordu. Cemil'in semerci dükkanı ilk aylar müşterisizdi. Sonra çevre köylerde, kasabalarda, şehirde bir semerci açıldığı duyuldu. İnsanlar birer ikişer gelmeye başladılar. Cemil keyifle köylere koşuyor, ustasından öğrendiği şekilde eşeklerin atların ölçülerini alıyor, dükkanına döndüğünde kayınlardan, meşelerden, derilerden, keçelerden, kamışlardan semerler yapıyordu. Semer yaptığı ilk eşeğin resmini dükkanına astı. Giderek ünü artmaya başladı çevrede. Ta uzaklardan geliyordu müşteriler. Kimisi kamyonetle getiriyordu eşeğini, ölçüsünü aldırmaya veya sırtındaki yarayı tedavi etsin diye. Sırtı yara eşekler geldiğinde önce veterinere gönderip ilaç sürdürtüyordu. Sonra Semer'in yaraya gelen yerine bol bir keçe veya tülbent yerleştirip hayvanı rahatlatıyordu. Bu arada artık iyice nasırlaşan elleriyle eşekleri seviyor, onlara güzel sözler söylüyordu. Ve Cemil Aybahar'la nişanlandı. Çok mutluydu, mutluydular. Aybahar'ın dersleri de iyiydi. Açık öğretimi ciddiye alıyor, muntazam çalışıyordu. Annesi çeyiz hazırla diye zorladıkça o kitap okuyordu. Cemil ile Aybahar artık rahatça birlikte olabiliyorlardı, nişanlıydılar. Ancak Aybahar'ın bazı akrabaları bu evliliğe ciddi olarak karşıydılar. Giderek yükselen bir ses tonuyla Semerci'ye kız verilir mi demeye başlamışlardı. Bu sözler Havva Hanım'ın kulağına geldi, çok üzüldü. Oğluna söylemedi. Cemil'in yaşamında artık yalnızca Aybahar vardı. Aysen ise girip çıkmıştı. Daha doğrusu teğet geçmiş, geceyi uyandıran bir kuyruklu yıldız gibi bir görünüp bir kaybolmuştu. Son günlerde Cemil içine baktığında kendisi için asıl olanın, aslının Aybahar olduğunu, ana yurdunun, ana kadınının Aybahar olacağını hissediyordu. Aysen ana yurdun üstünden geçen bir kuyruklu yıldız, hayret ve hayranlık uyandıran parlak bir an, aydınlık bir yaşantıydı. Onu gördünüz diye ana yurdunuzu terk etmeniz, bu iz bırakan yıldızın peşinden gitmeniz gerekmiyordu. O size ışığını bırakırdı ama onu yanınıza taşıyamazdınız. Aysen Cemil'in eksik yanlarını artılayan, ona ulaşmak istediği uzakları gösteren, yol gösteren bir yıldız. Cemil'in gizliden gizliye benzemek istediği bir insandı belki de. Cemil'in örtüler, sisler içinde gördüğü şey şuydu yüreğinde. Cemil o olmak istiyordu aslında. Onunla olmak değil. Aysen gibi olmak istiyordu, Aysen'le olmak değil. Cemil ortaokulda bir kadın öğretmenine aşık olmuştu platonik bir şekilde. Aşk tadında ama acı veren bir düşünceydi bu. Kendisi açıkça farkında değildi ya, içindeki gerçek istek sahip olmak, aitleşmek değil, kimi yönlerden ona benzemekti yalnızca, onun gibi olmaktı. Belki bütün aşklar sevdiğine katılmak, sevdiği gibi olmaktır aslında. Bir insanı ya da bir mesleği arzularken kendimizden vazgeçiyoruz. Kendimizden geçiyoruz, o oluyoruz, ona katılıp onunla oluyoruz. Acaba içimizdeki gerçeği yakalayabilmek için kendimizden mi vazgeçiyoruz? Aşk ötekiyle birleşme mi, yoksa kendini yok sayıp kendinden ayrılma mı? Öğretmeni Aysen veya Semercilik Cemil için benzerdi belki de. Kalbinde aynı yere sığdı hepsi. Ancak Aybahar başkaydı. Öğretmeni ve Aysen Cemil'in ufkunda yoktular. Yalnızca ufku gösteren kuyruklu yıldızdılar. Aybahar ise bir kuyruklu yıldız, bir çoban yıldızı kadar göz alıcı değildi ama sürekliydi. Hep oradaydı. Sizi beklerdi. Dolunay olduğunda gölgesi yeri göğü sarardı. Erkeğini sarardı. Aybahar Cemil'e bir aydı. Ana yurduydu. Sevgilisi ve çocuklarının anası olacaktı. Bütün bunları belki yalnızca Cemil düşündü, hissetti, belki yalnızca yazar istedi.